Vahiy 3. bölümde Mesih'in Laodikya'daki topluluğa mektubunu görürüz. Rabbin her topluluğa bir mesajı vardır. Bu mesaj o topluluk için olduğu kadar bugün bizim için de geçerlidir. Mesih'in Laodikya topluluğuna olan mektubu 7 mektubun sonuncusunu oluşturur. Sir William Ramsay, Laodikya'ya uzlaşma şehri der. Bu şehir 2. Antikos tarafından İsa'dan önce 261 ila 246 yıllarında kurulmuştur. Selefkiyelilerce kuruldu. Selekus, İskender'in komutanlarından biriydi ve Suriye'yi de almıştır. Lysimachus, Ege bölgesini aldı ancak Selefkus onun topraklarına girip bir bölümünü ve o sırada da bu şehri almıştır. Laodikya kıyıdan 60 kilometre kadar içeride Menderes ırmağına dökülen çürük su çayı üzerindeydi. Buraya Frigya'nın kapısı diyenler de olmuştur. Doğudan gelen deve kervanları Laodikya'dan geçmekteydi. Sonra Efes, Milet ve İzmir'e giderlerdi. Laodikya güzel bir vadide yer alırdı. Bugün oranın kalıntıları yabani otlarla örtülü durumdadır. Adını Antikos'un karısı Laodikya'dan alır ve halkın adaleti anlamına gelmektedir bu söz. Aynı ada sahip başka şehirlerinde olmasına karşın en ünlüsü burasıydı. Laodikya ile Frigya dağları arasında vadide Frigya tanrılarından Menkoro'ya ait büyük bir tapınak bulunmaktaydı. Bu o bölgenin ilkel bir tanrısıydı. Bu tapınak oradaki toplumun ticaret, din ve idari işlerinin de görüldüğü bir merkezdi. Orada büyük bir pazar yeri vardı ve her yerden insanlar alışverişe buraya gelirdi. Sanırım bugün İstanbul'daki ticarete benzer bir durum burada söz konusuydu. Laodikya zengin bir ticaret merkeziydi ve orada Yunan kültürü de egemendi. Bilim ve edebiyatla gelişmişti. İlkel de olsa bir tıp okuluna da sahipti. Roma İmparatorluğu'nda Frigya tozu diye bilinen ve kulaklarla gözler için ilaç olarak uygulanan bir merhem de orada geliştirilmişti. Laodikya'daki endüstri ve bankacılıkta oldukça ileri bir seviyedeydi. Roma devlet adamı, filozof ve yazar Marcus Tullius'un Cicero olarak tanınır, burada duruşmalar yaptığı ve senetleri paraya çevirdiği söylenir. Laodikya'da Jüpiter'e ya da Zeus'a da tapınılırdı. Sonunda depremler nedeniyle şehir terk edildi. İki Roma tiyatrosu ve bir stadyum ile üç kilisenin görkemli kalıntıları halen buradadır. Şehrin kendisinde henüz kayda değer bir kazı çalışması yapılmadı. Yani bu kalıntılar oradaki otların ve artıkların arasında kaldı. Bir Amerikan kuruluşunun 2-3 milyon doları Laodikya'nın kazı için ayırdığını duydum. Çok değerli olur. Bu çok değerli bir çalışma olacaktır. Orada geniş bir kazı çalışması olursa pek çok değerli bilgiye ulaşılacağını düşünüyorum. Doğrusunu isterseniz bu kazılara ben de katılmayı isterdim. Laodikya tekstil ürünleri ile göz merhemi üretilen önemli bir ticaret merkeziydi. Laodikya'da durup çevreye baktığınızda tepelerde Kolose'yi ve kaynak sularının çıktığı Hierapolis'i yani Pamukkale'yi görebilirsiniz. En büyük kalıntılar Kolose ya da Laodikya'da değil Pamukkale'dedir. Tepelerin rengi ilginçtir. Yöre halkı oradaki çamuru sümbül yağı ile karıştırıp göz ve kulak merhemi yapmaktaydı. Bu merhem tüm Roma İmparatorluğuna da satılırdı. Günümüzde yapılan kimyasal analizlerde o merhemde sağlığa yararlı bir şeyin bulunmadığı anlaşıldı. Ancak o gün bazıları bu işten zengin oluyordu. Bugün çoğumuz için hiçbir işe yaramayacak ilaçları sırf reklamlarına kapılıp satın alıyoruz. O yüzden o kişileri fazla eleştirmeyelim. Ancak Rab İsa onları eleştirdi. O onlardan gözlerini gerçekten açacak ilaç almalarını istiyordu. Vahiy 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz, amin. Sadık ve gerçek tanık Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. Kutsal kitapta Mesih'in diğer adı olan amin adının tek kullanıldığı yer burasıdır. 2. Korintliler'de şöyle der. 2. Korintliler 1. bölüm 20. ayette. Çünkü Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih aracılığıyla Tanrı'ya amin deriz. Rab İsa amindir. Son söz odur. Alfa ve Omega odur. Laodikyalıların Mesih'in tanrılığını reddeden topluluk olduğunu onlara bildiren de oydu. İlk bölümde kendisine ait betimlemeden çekip aldığı tek şey amin sözcüğüdür. Sadık ve gerçek tanık diyor. Bu da her şeyi açıklayacak ve anlatacak olanın yalnızca Rab İsa Mesih olduğunu göstermektedir. Günümüzde gerçeği işitmek çok güç. Ne televizyon ne de gazeteler ya da yönetimler gerçeği duyurmak için çalışmıyor. Bugün hem gelişmiş hem de geri kalmış birçok ülkede okullar dahi beyin yıkama merkezi olarak kullanılabiliyor. Peki kime inanacaksınız? Ancak bozuklukların içinde bile sadık ve gerçek olan biri var. Bazı aşırı liberal kiliselerde gerçek vaaz duyamıyoruz. Tanrı yaratılışının öz kaynağı onun yaratıcı olduğunu vurgular. Evrim terimlerinin kabul gördüğü bir zamanda yaşamaktayız. Evrime inanan bir profesör arkadaşım bana ben bilim istiyorum, gerçekleri istiyorum dedi. Ben de onu şöyle yanıtladım. Evrenin oluşumu ile ilgili bir açıklama var. Birisi spekülasyondur. Çünkü kimse evren yaratılırken gözlem yapamadı. Diğeri ise vahidir. Tanrı sözünde belirtilir. Sanırım farkımız senin spekülasyona, benim ise esinlemeye inanmam dedim. Benim düşünceme göre yaratma işini yapanın tanıklığı diğerinden daha sağlamdır. Rab İsa Tanrı yaratılışının öz kaynağı olarak burada bizlere sunulmaktadır. Vahiy 3. bölüm 14, 15 ve 16. ayetlerde ise Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz, amin. Sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum, ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Rab İsa öteki topluluklarda da görüldüğü gibi senin yaptıklarını biliyorum derken iyi işleri kastetmekte ve o nedenle övgüde bulunmaktadır. Ancak Rab İsa bu topluluk için övgü sözü kullanmaz. Her şey suçlamaya yöneliktir. Burada yaptıkların ile kastedilen bile kötü işlerdir. Ne soğuksun ne sıcak, keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın diyor. Bunun o bölgedeki kişiler için özel bir anlamı vardı. Laodikya vadide olduğundan suya ulaşmak zordur. Bir gün kalıntıları gezerken güneye doğru bazı yerleri çok yüksek olan Frigya dağlarına baktım. Haziran günlerinden birisiydi ve halen daha tepelerde kar vardı. Laodikyalılar bu soğuk suyu tepelerden indirmek için bir kanal yaptılar. Su en tepedeyken çok soğuktu. Ancak aşağıya indikçe ısınıp ılıklaşıyordu. Ilık su da pek hoş değildir. Vadide çürük su ile Menderes ırmaklarının birleştiği yerde sıcak kaynak suyu vardır. Üzerinden buğu çıkaracak kadar sıcaktır. Bugün bu bölgeler devletimiz tarafından düzenlenmiştir ve bol miktarda sıcak suyu daha iyi değerlendirilmeye çalışılır. Ancak bu sıcak su Laodikya'ya ulaşana dek ılıklaşmaktadır. Rab İsa Laodikya topluluğuna ne soğuksun ne sıcak derken neden böyle dediğini çok iyi biliyordu. Yıllardır ılık su içiyorlardı. Su dağdayken soğuk, kaynaktan çıktığında ise sıcaktı. Ancak onlara ulaştığında ılıktı ve hoş değildi. Çoğumuz soğuk ya da sıcak su içmeyi severiz. Ancak ılık su için bunu söyleyemeyiz. Rab İsa da bu nedenle ağzından kusacağını söyler. Soğuk bir topluluk imanın temel ilkelerini reddetmiş topluluk demektir. Formalite haline gelmiş Mesih'e ve Tanrı sözüne karşıt bir durum almışlardır. Bugün liberaller de İsa Mesih'in müjdesine karşı çıkıyorlar. Sıcak ise ruhsal yönden ateşli olmak demektir. İlk sevgilerinden uzaklaştıkları halde Efesli imanlılar böyleydi. Tanrı'nın ruhu onları Mesih ile ilişkilerinde iyi bir noktaya getirmişti. Ancak Laodikya topluluğu ne sıcak ne de soğuktu, ılıktı. Bu imandan uzaklaşan birçok topluluğun da bugün yaşamakta olduğu durumdur. Birçok imanlı topluluğu orta yolda yürümeye çalışıyor. Hristiyanlığın temel öğretileriyle Tanrı sözünü duyurmakta azimli değiller. Liberal bir topluluk olarak bilinmekte istemezler. Her iki tarafa da hoş görünmeye çalışırlar. Benim de aşırı liberal ve aşırı fundamentalist arkadaşlarımla aramın bozulduğu oldu. Her iki tarafa da yakın olmak olanaksızdır. Bir şeyin doğruluğuna inanıyorsanız ona %100 sarılmalısınız. Bir şey gerçekse gerçektir. O da olur, bu da olur gibi bir tutum takınmak yanlıştır. Bu ılık olmak anlamına gelir. Bu da İsa Mesih'in midesini bulandırmaktadır. Onları ağzından kusacağını açıkça söyler. Orta yolu izlemeye çalışmak en büyük ikiyüzlüktür. Vahiy 3. bölüm 1. ayet. Sark'taki kilisenin meleğine yaz, Tanrı'nın 7 ruhuna ve 7 yıldıza sahip olan şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Aynı noktada 2. Timoteus 3. bölüm 5. ayette Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur der. Protestanlık ilk başladığında Hristiyanlığın tüm yüce öğretilerini temel olarak aldı. Tarihteki mezheplerin hepsinin inanç bildirgeleri harikadır. Örneğin Westminster bildirgesi eşsiz bir bildirgedir. Ancak sonra kendileri tarafından redde uğradı. Heidelberg de öyleydi ama bugün onu izleyen acaba kaç kişi kaldı? Topluluklarda tanrısallık vitrini var ama o gücü kabul etmeyenler de var. Yaşadıkları halde ölüdürler, sıcak ya da soğuk değil, ılıklar. Bu maalesef bugün birçok topluluğun içinde bulunduğu durumdur. Tanrı'ya şükürler olsun ki bunun dışında kalanlar da var. Asıl korkutucu ve ürkütücü olan İsa'nın şu sözleridir. Seni ağzımdan kusacağım. Bu onun şunu söylediği ve ikinci gelişinde alıp götüreceği topluluğa benziyor mu? Yuhanna 14. bölüm 2. ve 3. ayetler. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Hiç sanmıyorum. Onun istediği topluluk öyle olmalıyken, onun kusacağı şekilde ılık durumdadır. Ilık su da mideyi bulandırır. Kanımca o bugün topluluklara hitap etseydi şöyle derdi. İmanlı olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama ciddi değilsiniz. Laodikya ve Filadelfya topluluklarının zamanındaki gibi bir dönemde olduğumuzdan bu bizi kendi yüreklerimizi araştırmaya yöneltmelidir. İnsanlar Tanrı sözüne inanan ve itaat edenlerle onu reddedenler olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Vahiy 3. bölüm 17. ayette zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye gereksinimim yok diyorsun. Ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun diyor. Zenginim diyorlardı. Laodikya zengin bir şehirdi ve inanıyorum ki Laodikya ve Sardis o bölgenin o zaman en zengin iki şehri durumundaydı. Zenginleştim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun. Paranın, yaşamın her derdine derman olduğunu düşünüyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ve Batı dünyası da bu görüşü savundu. Dünyaya dolar saçarak dost kazanacağını, barışı sağlayıp sorunları çözebileceklerini düşünüyorlardı. Peki sonuç ne oldu? Bu gelişmiş ülkeler dünyadaki sorunların artmasından birinci derecede sorumludur. Para ile dünyanın sorunlarını çözeriz diye düşündüler. Zenginlik hiçbir sorunu çözmemiştir. Bunu Laodikya topluluğu da denedi. Vahiy 3. bölüm 17. ayette zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye gereksinimim yok diyorsun ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun diyor Tanrı. Laodikya topluluğu sahip olduklarıyla övünüyordu. Tersine İzmir topluluğu da yoksuldu. Kölelerden ve parasız insanlardan oluşmaktaydı. İlk imanlı topluluklarında çok zengin kişiye rastlanmazdı. Elçi Paulus 1. Korintliler 1. bölüm 26. ayette şöyle der. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değilsiniz der. Bugünkü topluluklar ise üye sayısı, bağış miktarı, eğitim düzeyi ve güzel binalarıyla övünüyorlar. Yıllar önce aylık bir Hristiyan dergisinde şöyle bir makale okudum. 1884'te kiliseye üye olanların oranı %20 iken 1959'da %35'e çıkmıştır. Bu Tanrı'nın yanıp tutuşan bir imanlılar topluluğunu ifade eder. Şu anlamlara gelebilir. Atalarımızın düşünemeyeceği kadar büyük bir zenginlik, oldukça yüksek bir gelir sağlanması. Modern topluluğun ölçütü dünyasal zenginlik olmuştur. Ruhsal değerler unutulmakta ve göz ardı edilmektedir. İmanlı iş için miras bırakmak elbette güzeldir ama sizden sonra bunun nasıl harcanacağı da önemlidir. Yaşama kitabının ruhsal tarafında Laodikya topluluğu acınacak durumda olandır. Yeni topluluk içinde en kötü durumda olanlar onlardır. Ruhsal yoksulluklarından ötürü acınacak durumdadırlar. Ne Tanrı sözüne ilgi vardı, ne Mesih sevgisine, ne de tanıklık etmeye. Kendi durumunun bile farkında değildi bu topluluk. Doğruluk elbisesi bile giydirilmemişti. Yıllar önce bir vaiz bir dergide açık mektup başlığıyla bir mektup yayınladı. Mektup Jenny'ye yazılmıştı ve şöyle diyordu. Sevgili Jenny, seni saran işe yaramazlık duygularından silkinip rahatlaman için sana yazıyorum. Birçok kez Mesih'in seni nasıl kullanabileceğini anlamadığını belirttin. Bu şekilde hissetmenin sorumlusu biraz da kendi topluluğundur. Kilisede bir gençlik yemeğinde bir futbol yıldızının tanıklığı dinlenir. Mesih'e tanıklık ederken takım arkadaşlarına olan saygısını yitirmemesi gerektiğini ifade ediyordu. Kimse Mesih'in senin için ne yaptığına dikkat etmez. Mesih'i duyurmakta önemli olan bir hususu unutmuş durumdayız. Tanrı, bilge insanları utandırmak için dünyanın akılsız dediği kişileri seçer. Güçlüyü utandırmak için dünyanın zayıf dediğini seçer. Tanrı kimsenin kendi önüne geldiğinde gururlanmaması için önemsiz, varlığı bile kuşkulu kişileri seçti. İsa Mesih'te öğrencilerini seçerken olimpiyat şampiyonlarını ya da Romalı senatörleri seçmedi. Bizim gibi sıradan kişileri seçti. Kimisi balıkçı, kimisi işçi, sıradan kişilerdi bunlar. Ancak bu insanlar tüm Roma alemini Mesih ile alt üst etti. Bunu popülerlikleriyle mi yaptılar? Kendi yetenek ve güçleriyle mi bunu becerdiler? Zaten onların ne güçleri ne de popülerlikleri vardı. Herhangi bir yetkileri dahi yoktu. Güçleri kutsal ruh aracılığıyla Mesih'ten gelmekteydi. Jenny, unutma ki dünyayı değiştirecek olanlar kendilerini Mesih'in ellerine bırakacak olan sıradan kişilerdir. Almanya'nın Lübeck kentinde bir kilisede bulunan yazı geçerliliğini halen korumaktadır. Şöyle yazar. Rabbimiz Mesih şöyle der. Bana efendi dersiniz ama itaat etmezsiniz. Bana ışık dersiniz ama beni görmezsiniz. Bana yol dersiniz ama bende yürümezsiniz. Bana yaşam dersiniz ama beni seçmezsiniz. Bana hikmetli dersiniz ama beni izlemezsiniz. Bana iyi dersiniz ama beni sevmezsiniz. Bana zengin dersiniz ama benden istemezsiniz. Bana ebedi olan dersiniz ama beni aramazsınız. Bana soylu dersiniz ama bana hizmet etmezsiniz. Bana lütufkar dersiniz ama bana güvenmezsiniz. Bana güçlü dersiniz ama bana saygı göstermezsiniz. Bana adil dersiniz ama benden korkmazsınız. Eğer sizi suçlarsam beni suçlamayın. Laodikya topluluğu işte böyledir. Stanley Hogg adında bir yazar da şu sözlerle aynı noktaya işaret etmektedir. Topluluk bana günahlı olduğumu anlatmakta yetersiz kaldı. Kaybolmuş biri olarak benimle ilgilenmedi. Yalnızca İsa Mesih'te olan kurtuluşu bana sunmakta da etkisiz kaldı. Günahın korkunç sonuçları ile cehennemi anlamakta ve İsa Mesih'in kurtarabileceği gerçeğini iletmekte de topluluğum yetersiz kaldı. Biz kurallardan çok son yargılamaya, Tanrı kadar şeytanın da yaşamakta olduğunu bilmeye, kaçılacak cehennem ve kazanılacak cennete muhtacız. Topluluk bana süreklilik değil, yeniden doğmayı anlatmalıdır. Bugün biz de Laodikya dönemi gibi bir dönemden geçiyoruz. Kilise Tanrı'nın kurtaran lütfunu anlatmakta yetersiz kalmaktadır. Vahiy 3. bölüm 18. ayette zengin olmak için benden ateşle arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek için gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum der. Zengin olasın diye benden ateşle arıtılmış altın almanı salık veriyorum. Bu Mesih'in değerli kanıdır. Giyinip çıplaklığının ayıbını örtesin diye beyaz giysiler. Bu ise Mesih'in doğruluğudur. Göresin diye gözlerine sürmek üzere merhem diyor. Bu da imanlarının gözlerini açan kutsal ruhtur. Bu öğütler Laodikya topluluğu için çok anlamlıydı. Sir William Ramsay, Asya'daki 7 topluluğa mektuplar adlı harika kitabında şu yorumu yapar. Laodikya topluluğunun iyileştirebilecek tipte bir körlük içinde olduğunu fark etmesi gerekiyordu. Acı çekmekteydi ve tedaviye ihtiyacı vardı. Ancak ünlü tıp okulunun doktorları çare bulamıyordu. Tüm dünyada kullanılan hapları ve göz merhemleri bu tür iltihaplara iyi gelmiyordu. Laodikyalılar acı çekme ve bağlılığını sürdürme pahasına da olsa hapları yazarın kendisinden almak durumundaydılar. Vahiy 3. bölüm 19. ayette ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et der. Çaba göster, ateşli ol anlamına geliyor bu sözler. Bu onun topluluğa son mesajıdır. Gayretli ve ateşli ol. Tanrı için yanıp tutuş diyor. Topluluğa ılıklıktan vazgeçip tövbe etmesi söylenir. Bu topluluk diğer topluluklardan daha fazla tövbeye muhtaç durumdaydı. Tövbeye çağırma çağrımız topluluklar içinde geçerlidir ama bunu vaaz ettiğinizde popülerliğinizi yitirirsiniz. O topluluktakilerin de Mesih'e dönmeleri için zaman geç değildi. Elçilerin İşleri 3. bölüm 19. ayette öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün diyor. 20. ayette Rab İsa'nın bir daveti var. Vahiy 3. bölüm 20. ayet. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Bu günahlının yürek kapısını çalmakta olan Rab İsa'yı resmetmektedir. Çok güzel bir ifade şekli. İngiliz ressam Holman Hunt bunun resmini yapmaya çalıştı. Mesih kapının önünde ayakta duruyordu. İlk yaptığında ressam arkadaşlarını çağırıp bunu eleştirmelerini istedi. Birisi şöyle dedi. Holman, kapının çok önemli bir yerini, kapının sapını çizmeyi unutmuşsun. Hunt ise şöyle yanıtladı. Kapı insanın yüreğini temsil ediyor ve ancak açma kulbu da iç taraftadır. Vahide karşılaştığımız Mesih böyledir. Kapıda durmuş kapıyı çalar. Kapıyı kırmayacaktır. Seçilmişlik konusundaki çok farklı görüşlere karşın Rab İsa yürek kapımıza gelebilmek için uğraşmaktadır. Ancak yine de oraya gelince durmakta ve kapıyı çalmaktadır. Onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz diyor. Bu Tanrı sözünden beslenmeyi, İsa Mesih'i daha iyi tanımayı ve dostluğu ifade eder. Vahiy 3. bölüm 21. ayette ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim der. Yine dikkatinizi Rab İsa'nın baba ile olan ilişkisinden her söz edişinde bunu çok özel kıldığına çekmek isterim. Hep babam ya da babama gibi ifadeler kullandığına, babamız demediğine dikkat edin. Mesela Yuhanna 20. bölüm 17. ayette babama diyor. Rab İsa bizi bu ifadede belli olduğu gibi özel bir yer için hazırlamaktadır. Babamın tahtına oturdumsa diyor. Sonraki bölümlerde de bunu yine görüyoruz. Vahiy 3. bölüm 22. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin der. Bu Rab İsa'nın hepimizin işitmesi gereken tüm topluluklara verdiği mesajdır. Bu nedenle Tanrı sözünü çalışırken dikkatli olmalı, Tanrı'nın ruhunun önüne geçmeyip onun bize öğretmesine izin vermeliyiz. Yalnızca Tanrı'nın ruhu onun sözünü sizin için gerçek hale getirebilir. Bu ifade 7 topluluğa verilen mesajları özetler. Ben içinde yaşadığımız çağ ile çok ilişkili olduğundan 7 kilise ile ilgili bayağı bir çalıştım. Onun topluluğunun bir üyesi isek onun bedenine bağlıyız. Pentekost gününden başlayıp bugüne dek gelen ve İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul eden kişilerin oluşturduğu topluluğun da bir parçasıyız. Bu 7 topluluğun belirli zaman dilimleri içerisinde ele alındığı ve yapılması gerekenin yapılmış olduğunu da görüyoruz. Bence şu anda son 2 topluluğun belirlediği dönemdeyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bugün organize durumdaki toplulukta bir çatallaşma var. Laodikya topluluğunun temsil ettiği ve gitgide sapıklığın içine düşen topluluklar, bir de Filadelfya topluluğu tarafından temsil edilen ve Tanrı sözüne bağlı kalan topluluklar var. Güveye alınacak olan topluluk da budur. Diğerinin bir sürü organizasyonu bulunabilir ama imanlı olduklarını iddia ederler, ancak Mesih'ten ve Tanrı sözünden uzaklaşmışlardır. Toplulukta olan çatallaşma, bölünme işte budur. Bir topluluk göğe alınacak, öteki ise büyük sıkıntı dönemine girecektir. Bu toplulukların her birisi için bir mesaj var. Ülkemizde bulunan bu yerleri gördüğüm için bu bölümleri tekrar tekrar okumaktan hoşlanıyorum. Bu kalıntıların her birini en az 2, bazılarını ise 4-5 kez gördüm. Her bir kilise kalıntısının önüne geldiğimde orada yaşanmış olan olayları gözümün önünde canlandırabiliyorum. Rab İsa onların her birine içinde bulundukları duruma göre konuştu. Ayrıca bu 7 topluluk aracılığıyla tüm imanlılar topluluğu temsil edilmiş olmaktaydı. Bu şekilde de kilise tarihi özetlenmekteydi. Her topluluğa ve bugün bize de yönelik mesajlar vardı. Efes'teki topluluğa verilen uyarı bugün bizim için de geçerlidir. İlk sevgiden, Rab İsa ile olan sevgi ilişkisinden uzaklaşmaya karşı verilmiş bir uyarıydı. Ona hizmet etmek isteyen imanlıyı teste tabi tutmak istersek onun kullandığı yönteme, adanmışlığına ya da moda olan şeylere bakmamalıyız. Asıl sorulması gereken şudur: onu seviyor musun? Rab İsa'yı seviyor musun? Eğer onu seviyorsanız ilişkiniz de iyi olacaktır. Sevmiyorsanız ondan uzaklaşacaksınız ve bu da sizin ılık bir imanlı olmanıza yol açacaktır. Yoldan sapan topluluk ılık olmakla suçlanıyordu. Bu fazla kötü gibi görünmeyebilir ama bir insanın içinde bulunabileceği en kötü durumdur. Değerli bir vaiz şöyle der: 20 ılık Mesih inanlısı Mesih'i bir ateisten daha çok üzer. Ilık bir topluluk Mesih'e saygısızlıktır. Rab İsa İzmir'deki topluluğa acı çekmekten korkmamalarını söyledi. Bugün bizlerin de topluluklarımızda korktuğu budur. Rab İsa'ya hizmet etmek için bir bedel ödemek istemiyoruz ama maalesef onun yöntemi de budur. Bergama topluluğuna Vahiy 2. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle söyledi: ne var ki birçok konuda sana karşıyım. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Bunun gibi sizin aranızda da Nikolas yanlılarının öğretisine bağlı olanlar var. Yanlış öğretilerin yayılması bugün olduğu gibi o zaman da önemli bir tehlikeydi. Tiyatra'daki topluluğa da Vahiy 2. bölüm 20. ayette şöyle dendi: ne var ki bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Yeni bir tür ahlak düşüncesi bugün de tehlike arz eder. Kimisi hem Mesih'e inanıp hem de dünyasal bir yaşam sürme arzusundadır. Ancak onun çocuğuysanız bu söz konusu olamaz. Sarttaki kilise, yani imanlar topluluğunda ruhsal yönden ölü gibi olma tehlikesini yaşayan kiliseye de Vahiy 3. bölüm 1. ayette şöyle deniyor: sarttaki kilisenin meleğine yaz, Tanrı'nın 7 ruhuna ve 7 yıldıza sahip olan şöyle diyor: yaptıklarını biliyorum, yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Sizin topluluğunuz ne durumda? Canlı mı? Siz canlı mısınız? Yoksa ölü bir imanınız mı var? Birçok kişi bugün de bu durumda ve imanın tarihsel öğretilerine tutunarak yürümeye çalışıyorlar. Protestanlığın bugünkü sorunu da ölü olmaktır ve bu her şeyden de kötüdür. Filadelfya topluluğu büyük bir tehlike içinde değildi. Rab İsa topluluğu suçlamıyordu ama onlara da Vahiy 3. bölüm 11. ayette şöyle der. Tez geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. Onlarda olan neydi? Onları övdü çünkü sözüne sadık kalmışlardı. Biz de bu konuda dikkatli olmalıyız. Gençliğimde benden çok daha güçlü ve ateşli imanlı arkadaşlarım oldu. Şimdi onların bazıları imandan bile uzaklaştı. Hiçbir şey bizi onun sözüne sadık kalmaktan caydırmamalıdır. Rab İsa Laodikya'daki topluluğa Vahiy 3. bölüm 16. ayette şöyle diyor. Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım.